Ayrım 15, sayfa 96. Anlaşılıyor ki düşürmüşsün. Büyük bir ihtimalle de küçük bir taş olmadı. O arada içeriye Gülnaz girmişti. Adele'ye de gene ters ters baktı. ''Bir şey istiyor musun Merden abi?'' diye sordu. ''Önce misafirimize sor Gülnaz. Onun bir misafir olduğunu düşünmemiştim. Sadece herkes gibi bir hasta.'' Merdan sinirlenmişti. ''Gülnaz, herkes gibi bir hasta olup olmadığına ben karar veririm. Ayrıca hastalarım da birer misafirdir. Ben Adelia'nın çocukluğunu bilirim. Tabii ki diğerlerinden farklı. Adelia'ya bir ıhlamur, bana da bir şekersiz kahve yap.'' Gülnaz ağzının içinde bir şeyler söylenerek çıktı. Merdan içinden ''İnşallah hasta gelmez'' diye dua ederken hediye paketini açtı. Çörekler nefis kokuyordu. Kravatı eline aldı. Siyah seten bir kumaş üzerine işlenmiş, iç içe geçmiş, İki halkanın içinde birer büyük M harfi vardı. M harfinin Merdan Mardinli olduğu kesindi. Ancak bu iki halka neyi anlatıyordu? Herhalde tesadüftür. Adele utangaç ve terbiyeli bir kızdı. Onların başka bir anlamı olamazdı. ''Çok teşekkür ederim Adelia. Bu kravat benim bugüne kadar aldığım en güzel hediye.'' dedi. Sonra yine devam etti. ''Adele konuşamayan yeğenin adı neydi?'' Adele'nin güzel gözleri buhulanmıştı. ''Zafir. Adı Zafir.'' ''Onu bana getirebilir misin? Görmek istiyorum. Belki yardımcı olabilirim. Memnuniyetle yengemle konuşur, beraberce getiririz.'' Merdan içinden ''Ne olursa olsun gel de yalnız veya bir başkasıyla fark etmez.'' diye düşündü. Merdan o gece bu konuda bir şeyler bulabileceği tıp kitaplarını karıştırdı. Gece yarısını geçmişti, hala okumaya, araştırmaya devam ediyordu. ''Sabah bu konunun uzmanı olan Profesör Hekim Rasım Adasalı'yı aramalıyım. Hayır hayır, çocuğu gördükten sonra nesi var nesi yok tespit ettikten sonra aramalıyım.'' diye karar verdi. Adelia hem mutlu hem de çok tedirgindi. Korkuyordu ve umutsuzdu. Hekim Merdan'ı o da çok beğenmişti. Görür görmez içinde bir şeylerin kaynadığını, kelebeklerin uçuştuğunu hissediyordu. Ne yazık ki asla bir gelecekleri olamazdı. Babası ve abiye onu parça parça doğurar, yine de Müslüman bir erkek ile evlenmesine izin vermezlerdi. Sonra birden ben de galiba kendi kendime gelin güvey oluyorum. Hekimin belki de aklından bile geçmiyorum. Geçse bile ciddi bir şey olabileceğini de nereden çıkarıyorum dedi. Biraz düşündü. Ama çok ilgili, gözlerinde de hep hayranlık var diye söylendi. Ve hemen bir başka karar aldı. Ben bir daha hekimi görmemeliyim. Anası ve babası götürsün. O sabah Merdan'ın annesi Cemile Hanım oğlunu uğurlarken ''Aslanım, bugün muayenehaneye emniyet müdürünün hanımıyla kızı gelecekler. Dün bir günde karşılaştık. Emniyet müdürünün karısı Nagihan Hanım'ın bazı sıkıntıları varmış. Kızı alıp sana gelecek. Kızı çok güzel. Mardin Lisesi'nde edebiyat hocasıymış. Ben bayıldım. Onunla biraz ilgilen. Hasta olan annesiydi değil mi? Onunla niye ilgileniyorum ki? Evet, annesi. Öf be oğlum, senin bu halin ne olacak? Şu görünüşüne bak, işin, gücün, tahsilin tamam. Genç, yakışıklı ve zaten zengin bir delikanlısın. Senin durumunda olanlar hemen kız aramaya başlarlar. Kimi istersen onun kapısını çalabiliriz, sana verilmeyecek kız yoktur. Bana kız vermeyecekler diye bir korkum yok anne. Ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum. Sen üzülme, her şeyin bir zamanı vardır. Biraz tutunayım, kendimi tanıtayım, sonra o da olur. Sanki oradan kazanacağım paraya ihtiyacım var da. Anacığım, bu para konusu değil, bu meslek. Devamlı okumak, araştırmak istiyor. İnsan hayatıyla ilgili. Bak, bu gece sabaha kadar okumam gerekti. Neyse, hemen gitmem gerek. Hadi Allah'a ısmarladık. Cemile Hanım sokağa dönünceye kadar yakışıklı oğlunun arkasından okudu. Ve Allah önüne hayırlı bir kısmet çıkarsın da çoluğa çocuğa karışsın diye dua edip üfledi. Muayenehanede yine Gülnaz'ın gülmeyen suratıyla karşılaşınca iyice sinirlendi. ''Gülnaz, kahvemi getir. İlk hasta kim?'' ''Hasan Keyfi'nin muhtarı gelecek. Sonrasını bilmiyorum. Şimdi bakarım.'' diyerek odadan çıktı. Elinde kahveyle döndüğünde yine aynı asık suratı taşıyor ve hekim Merdan'ın yüzüne bakmadan konuşuyordu. Merdan, ''Gülnaz, ben karar aldım. Senin adını Gülmenaz olarak değiştireceğim.'' Gülnaz şaşkın bir şekilde ''O niye Merdan abi?'' diye sordu. ''Yüzün hep asık ve hep bir şeylere kızgın gibisin. Benim mesleğim zaten can sıkıcı, üzücü bir meslek. Bir de karşımda devamlı kızgın, somurtan birini görmek olumsuz etki yapıyor. Eminim hastalarım da menfi yönde etkiliyordur. Sağlık çalışanlarının güler yüzlü ve kibar olmaları şarttır. Eğer bu işten memnun değilsen sana başka bir yerde başka bir iş ayarlayabiliriz.'' Bunu duyan Gülnaz telaşlanmıştı. ''Hayır hayır, asla. Bu halimin işimle bir alakası yok. Evdeki bazı durumlara canım sıkkın, dikkat ederim.'' diyerek kahve fincanını aldı ve odadan çıktı.
Adele'den ve aileden başka birinden teklifine bir cevap gelmemişti. Acaba gelmek istemiyorlar mıydı? Aslında Mercan'ın düşüncesi doğruydu. Bu gecikmenin sebeplerinden biri çocuğu muayeneye getirme konusunda pek sıcak bakmıyor olmalarıydı. Çünkü bunun aileden gelme kalıtsal bir şey olduğunun farkındaydılar. Adele'nin dedesi de aynı durumdaymış. Belki Zafir'in hastalığı ve özürü biraz daha belirgindi ama aynı bulgulara sahipti. Aslında bir iki hekime de götürmüşlerdi. Bir çaresi olmadığı yanıtını almışlardı. Fakat annesi Can Ferize her şeyi denemek istiyor, her şeyden medet umuyordu. O bir anneydi ve evladına %1 ihtimalle de faydalı olabilecek bir şey için ömründen ömür verebilirdi. Ev halkının ve kocası Yusuf'un itirazlarına rağmen Can Ferize sürekli bu konuyu açıyordu ve en sonunda kocasına isyan etti.
Bak Yusuf, ben Zafir'i hekime götüreceğim. İster gel ister gelme. Bir faydası olsun ya da olmasın. Olmadığını düşün. Bir kaybın mı var? Ödeyeceğim bir muayeneye parası dışında denemeye değmez mi? Tamam, yarın gidelim. Cuma günü akşam üzeriydi. Bugün nedense hasta yoğunluğu vardı ve Merdan çok yorulmuştu. Yine kapı çalınıyordu. Gülnaz hızla kapıya koşup açtı. Gelenleri tanıyamamıştı. Randevuları da yoktu. Tam geri çevirecekken Merdan göründü. Oo Yusuf, siz miydiniz? Yusuf'u tanımıştı. Çünkü aşağı yukarı aynı yaştaydılar. Sokakta çok oynamışlardı. Çelik, çomak, aşık atma. Çok kere de oyunların sonunda kavga çıkardı. Müslüman çocuklar Süryani ya da başka dinden olanlara gevur, gevur, toz duvanı savur diye kendilerince uydurdukları tekerlemeleri söyler. Şüphesiz onlardan da cevap alırdı. Pistacikler, yalan atmayın, çomura yatmayın. Merdan birden çocukken yaptığı bu saygısızlık için utanmıştı. Sonra hepimiz çocuktuk, onlar da bize söylüyordu diye düşünüp kendi kendisini akladı.
Muayenehanede önce biraz eskilerden konuşup çay içtiler. Zafir 4 yaşlarında esmer bir çocuktu. Babasına benziyordu. Merdan yanına çağırdı. Masanın üzerinden temiz bir kağıt alarak külah yaptı ve içine renkli paketlere sarılmış şekerlerden doldurarak Zafir'e verip başını okşadı. Adın ne canım? Çocuk öylece bakıyordu. Merdan birkaç soru daha sordu. Çocuk duymuyordu. Duymadığı için de konuşmayı öğrenememişti. Bu durum biraz uzayınca Zafir sinirlendi. Şeker torbasını Merdan'a doğru fırlattı ve tepinmeye başladı. Babası bağıracak gibi oldu ama Merdan, Yusuf, sakın ha bağırma, kızma. Gerçi senin sesini duyamıyor ama hakaret tarzında ona kızdığını muhakkak anlıyor. Çocuk iletişim kuramıyor. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun? Tepkisi bize değil, herkes gibi olamamaya, hayatını yaşamamaya isyan ediyor. Müsaade ederseniz ben Zafir'le biraz vakit geçirmek isterim. Haftanın bazı günleri yarımşer ya da birer saat kadar bana getirin. Sonra onu Ankara'ya, alanında ilk uzmandan biri olan hocam Rasim Adasalı'ya götüreceğim. Bilmiyorum, belki kulakları açılmayabilir. Bu çağda teknolojide ve ilimde ileri olan memleketlerde iletişim için akla gelmeyecek gelişmeler var ve uygulanıyor. Ne kadar olursa olsun acıktığını, susadığını veya herhangi bir şeyi istediğini anlatabilmesi de bir gelişme, bir rahatlamadır. Size çok daha somut şeyler söylemeyi isterdim ama konu benim konum değil. Fakat yardımcı olabileceğime inanıyorum. Zafir'e de fırlattığı şekerlerden bir torba daha ikram etti. Ama Zafir yine huzursuzlanmıştı. Fakat yine de doktorun çevresinden uzaklaşmıyordu. Tam o sırada Gülnaz hekimin daha önce istediği su bardağıyla odaya girince Zafir gözlerini su bardağına dikip öylece kaldı. Su bardağı Merdan'a verilince hemen yanına yaklaştı ve bardağa işaret etti. Merdan bardağı Zafir'e uzattı. Çocuk suyu nefes almadan sonuna kadar içti. Bardağı Merdan'a geri verirken gülümsüyordu. Merdan'ın yüzü birdenbire aydınlanmıştı. Bak Yusuf bak. Zafir bu hareketleriyle bize iki şeyi anlattı. Su bardağını görünce hemen suyu işaret etmedi. Bana verilinceye kadar bekledi. Çünkü Gülnaz'ı tanımıyordu. Ona nasıl geçmiyordu. İstemeye cesaret edemedi. Suyu içtikten sonra da bana nasıl gülümsediğini fark ettiniz mi Yusuf? Evet evet, buna şaşırdık. Biz de birçok şey verip yediriyoruz ama yüzü hemen hemen hiç gülmez. O gülümsemeyi gören tek şansı da halası Edeliye'dir. Halasını, yani Edeliye'yi çok mu seviyor? Orasını bilmiyoruz ama halası onu çok seviyor ve meşgul oluyor. Çünkü annesi diğer iki çocuğumuzu ev işleriyle ve tabii benimle de meşgul olmak zorunda. Fazla zamanı kalmıyor. Ayrıca Edeliye insan sevgisi olan sabırlı bir kızdır. Merdan bu haberleri çok sevinmişti. O zaman Zafir'in tedavisini veya eğitimini bir müddet için Edeliye ile beraber yürütmeye çalışalım. Edeliye ne der bilmiyorum ama sanırım yeğeni için bu işe pek itiraz etmez. Yok canım, ne itirazı? Aksine çok memnun olur. Edelia fedakar bir kızdır. Tamam, her cuma öğlen gibi yemekten hemen sonra Edelia Zafir'i buraya getirsin. Fırsat buldukça da ben size uğrarım. Tamam Merdan, görüşmek üzere. Muayenehanedeki iki kişiden biri neredeyse mutluluktan zıplayacak, öteki de önüne ilk çıkanı dövecek gibiydi. Tam o sırada kapı çalındı. Gülnaz hızla kapıya koştu. Yine hastası vardı galiba. Evet, gelen iki hanımdı. Ana kız olmalıydılar. Sonra birden hatırladı. Bunlar annesinin ilgilen diye tembih ettiği özel hastalar olmalıydı. Emniyet müdürünün hanımı gayet modern giyinmiş, hoş bir kadındı. Kızı da temiz yüzlü, zarif, güzel sayılabilecek bir genç hanımdı. Merdan bir başka genç kızı incelediği için tuhaf bir suçluluk duygusuna girmişti. Sonra kendi kendine söylendi. Aptallaşma Merdan, bir araya gelemeyeceğin bir kıza neden bu tuhaf bağlılığı ve aşırı beğeniyi ve hatta sadakati duyuyorsun diye düşündü. Fakat Edelia aklına gelince tuhaf bir heyecan yaşıyordu. Fakültede kaç kız ile arkadaşlık etmiş, hatta bazılarına aşık olduğunu zannetmişti ama asla böyle duygular yaşamamıştı. Bunları düşünürken orta yaşlı hanımın sesiyle kendine geldi. Hekim bey, ben Mardin Emniyet Müdürü'nün eşi Nagihan, bu da kızım Lamia.
Çok memnun oldum hanımefendi.
Buyurun oturun. Nagihan Hanım orta yaş grubu hanımlarının hastalıklarını yaşamaya başlamıştı. Menopozun etkisi biraz fazla olmuş, hafif kireçlenmeler, az da olsa alınan kilolar ve kilonun verdiği rahatsızlıklar. Bu rahatsızlıklar biyolojik olmaktan daha çok psikolojik şikayetlerdi. Kızı az ve öz konuşan, akıllı ve eğitimli bir genç hanımdı. Görüşebilir, arkadaşlık edilebilir, herhangi bir konuda fikrini alabilirdi. Ne yazık ki bir eş olarak görmesi için etkilenecek hiçbir şey bulamamıştı. Belki Adelia'dan önce tanımış olsaydı kızı biraz daha yakından tanımayı isterdi. Şu anda hiç öyle bir istek duymuyordu. Yine de gereken ilgi ve nezaketi göstererek uğurladı. Merdan o gece telefonla Profesör Rasim Adasalı'yı aradı. Zafir'in durumunu ve su isteme olayını anlattı. Hocam, ben 3 ay sonra yani Mart'ın 2. haftasında Ankara'ya geleceğim. O zamana kadar ne yapabiliriz diye sordu. Oğlum ben sana dememiş miydim ha? Gel nöroloji ve psikiyatri asistanım ol. Bu işte çok başarılı olursun. Sözümü dinlemedin. Bağırsak, mide ve karaciğerleri uğraşmaktan nasıl bir zevk alırsınız bilmem ki. Hocam, dahiliyede de iyi sayılırım. İyisin, iyi. Onu biliyorum ama benim dalım için özel bir yeteneğin var. Neyse, olan oldu artık. Boş konuşmanın bir anlamı yok. Buraya getirdiğinde kulak burun boğazı da sıkı bir muayene ederiz. Sen gelinceye kadar dediğin şekilde çalıştır. Rasim Adasalı'yı birden hatırlamış gibi. Oğlum, biz seni dahiliye hekimi olarak gönderdik. Çocuk yakın bir akraban da değil. Bu ilgi neden? Nasıl zaman ayıracaksın? Ailede eşsiz bir afet mi var? Rasim Adasalı Merdan'ın çapkınlıklarını biliyordu. Hocam yok öyle bir şey, beni bilirsiniz, öyle şeyler beni pek ilgilendirmez. Aa, bilmez miyim? Yalancı dolma, ne kadar benim iştahımı kabartmazsa seni de genç ve güzel kızlar ilgilendirmez. Dönemindeki güzel kızları buraya toplar, hepsini konuştururum. Hocam inanın ki denildiği kadar bir şeyim yoktu. Arkadaşlara varsıyorlar. Bilirim, bilirim canım. Hadi tamam, zaten bu şehirler arası konuşmalardan tek bir şey anlaşılamıyor. Bir cümleyi 10 kere tekrarlamandan anlaşamıyoruz. Gelişmeleri bana bildirirsin. Hadi her sahada çalışmalarının başarılarını diliyorum. Merdan gülümseyerek telefonu kapattı. Rasim Adasalı zeytinyağlı dolmayı fazlasıyla severdi. Bazı kişiler zeytinyağlı dolmayı yalancı dolma diye de adlandırıyordu. Zafir ile halısının cuma günleri öğlen saatlerini ayarlamasının özel bir sebebi vardı. Cuma günü hastası azalıyordu. Özellikle de öğlen sıralarında Müslüman erkeklerin %99'u cuma namazına giderlerdi. Şüphesiz onlar cuma namazına gidince eşlerini ve çocuklarını da hekime getirecek kimse olmazdı. Arkadaşıyla gelen hastaların çoğu da dışarıdan gelme memur kesim ya da gayrimüslimler olurdu. Merdan cuma sabahı biraz daha erken uyandı. 5-6 kağıt üzerine çeşitli resimler çizmişti. Yemek yiyen bir çocuk su bardağı, süt bardağı, büyük bir kasede çeşitli meyveler, çeşitli yerleri ağrıyan çocuklar, hatta büyük ve küçük tuvaletini yapan bir çocuk bile vardı. Bu resimleri büyük sarı bir zarfın içine koydu. Siyah ve gri renkte çizgileri olan takım bir elbise giydi. İçine açık gri bir gömlek ve boynuna da Edelia'nın işleyip getirdiği kravatı taktı. Saçlarını özenerek taradı. Anası kendisini böyle görünce şaşırmıştı. Hayrola Merdan, nikah falan mı var? Hayır anacığım, bugün de böyle giyineyim dedim. Özel bir şey yok diyerek evden çıktı. Yusuf, hekim Merdan'la yaptıkları görüşmeyi anlattıktan sonra
Adelya Zafir'i her cuma tedaviye sen götüreceksin dediğinde Adelya bunu duyduğuna bayağı sevinmişti. Çünkü hem hekimi sık sık görecek hem de kendi kendine verdiği ve bin kere pişman olduğu sözünü mecburiyetten bozmuş olacaktı. Kendini suçlaması ve kızması için bir sebep kalmayacaktı. Adelya, annesi ve evdeki herkes boş bir zaman buldukları anda hemen baskı işi yaparlardı. Bazen bu baskıların örneklerini Adelya çizer, Yusuf boş zamanlarında bu çizimleri tahtalara oyarak işler, çeşitli desenlerde kalıplar yapardı. Kalıplar yine çok kere kendi imalatları olan boyaların içine batırılarak kumaşın üzerine basılırdı. Bu iş doğuda ve güneydoğuda Ermeniler ve Süryanilere özleşmişti. Ve kabullenmek gerekirdi ki en güzel baskıları da onlar yapardı. Bu konuda Adelya ve ailesi de çok başarılıydı. Evin alt katındaki büyük bir odada bu baskı işini küçük bir tezgahta da kendi yetiştirdikleri ipek böceği kozalarından çıkardıkları ve kendilerinin boyadığı ipeklerden bazen de hazır pamuk ipliklerden kumaşlar örerlerdi.